Ayrım 20, Yaşam ve Yazgı, 2. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 222, 32. Bölüm. Antisemitizm alay ederek, iğrenerek yapılan bir lütuftan yok edici pogromlara kadar çok çeşitli biçimlerde görünür. Antisemitizmin farklı türleri vardır. İdeolojik, iç, gizli, tarihsel, gündelik, fizyolojik. Farklı biçimleri vardır. Bireysel, toplumsal, devletsel. Pazarda da Bilimsel Akademisi Prezidyumu toplantısında da, çok yaşlı bir adamın ruhunda da, avluda oynanan çocuk oyunlarında da antisemitizmle karşılaşabilirsin. Antisemitizm kendisi zarar görmeden çırağı yelkenli gemi ve el çıkrıkları döneminden tepkili motorlar, atom reaktörleri ve elektronik makineler dönemine göç etmiştir. Antisemitizm hiçbir zaman amaç değildir. Antisemitizm her zaman sadece bir araçtır. Çözümü olmayan çelişkilerin ölçüsüdür. Antisemitizm, tek tek insanların toplumsal yapıları ve devlet sistemlerinin kusurlarının aynasıdır. Bana Yahudileri neyle suçladığını söyle, sana ne suçun olduğunu söyleyeyim. Kendi yurdunda toprak köleliği hukukuna karşı duyulan nefret, özgürlük savaşçısı, Schlüsselburg mahkumu, köylü Oley Niçuk'un bilincinde bile lehlere ve Yahudilere karşı nefret olarak ifadesini bulmuştur. Hatta dahi Dostoyevski bile Rus müteahhidin, kölelik yanlısının ve fabrikatörün acımasız gözlerini görmesi gereken yerlerde Yahudi tefeciyi görmüştür. Kendi uydurduğu dünya Yahudiliğine ırkçılık, dünyaya egemen olma hırsı, Alman yurduna karşı kozmopolit bir umursamazlık gösterme özelliklerini armağan eden nasyonel sosyalizm, Yahudilere kendi özelliklerini zorla kabul ettirmiştir. Ama bu antisemitizmin sadece bir yönüdür. Antisemitizm, eşit haklı yaşam savaşında her alanda, bilimde, ticarette, zanaatte, resimde, zafer kazanma yeteneksizliğinin, beceriksizliğinin ifadesidir. Antisemitizm, insan yeteneksizliğinin ölçüsüdür. Devletler kendi başarısızlıklarının açıklamasını, dünya Yahudiliğinin entrikalarında ararlar. Ama bu da antisemitizmin sadece bir başka yönüdür. Antisemitizm uğradığı felaketlerin ve çektiği acıların nedenlerini anlama yeteneğinden yoksun, halk kitlelerinin bilinçsizliğinin ifadesidir. Cahil insanlar uğradıkları felaketlerin nedenlerini devlet ve toplum düzeninde değil, Yahudilerde görürler. Ama bu da antisemitizmin kitlesel ortaya çıkışıdır. Antisemitizmin bir yönüdür. Antisemitizm toplumun alt katmanlarında için için yanmakta olan kör dinsel inançların ölçüsüdür. Ama bu da antisemitizmin sadece bir başka yönüdür. Bir Yahudinin dış görünüşünden, konuşmasından, yediği yemekten tiksinmek elbette ki fizyolojik antisemitizmin gerçek nedeni değildir. Aslında bir Yahudinin kıvırcık saçlarından, el kol hareketlerinden tiksinen bir adam, Murillo'nun tablolarındaki çocukların kara kıvırcık saçlarına hayrandır. Ermenilerin gırtlaktan gelen konuşmalarına ve el kol hareketlerine aldırış etmez, kalın dudaklı bir zenciye dostça bakar. Antisemitizm, ulusal azınlıkların uğradığı kovuşturmalar dizisi içinde özel bir olaydır. Özel bir olaydır çünkü Yahudilerin tarihsel yazgısı kendine özgü, özel bir şekilde oluşmuştur. Nasıl insanın gölgesi onun vücut yapısı hakkında fikir verirse, antisemitizm de Yahudilerin tarihsel yazgısı ve yolu hakkında fikir verir. Yahudiliğin tarihi, dünya siyasal ve dinsel yaşamının pek çok sorunuyla iç içe geçmiş, birleşmiştir. Bu Yahudi ulusal azınlığının ilk özelliğidir. Yahudiler dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde yaşarlar. Dünyanın her iki yarı küresinde bir ulusal azınlığın böylesine görülmedik bir genişlikte yayılmış olması Yahudilerin ikinci özelliğini ortaya koyar. Ticaret sermayesinin gelişme döneminde Yahudi tacirler ve tefeciler ortaya çıkmıştır. Sanayinin gelişme döneminde pek çok Yahudi teknoloji ve sanayide kendini göstermiştir. Atom çağında anımsanmayacak sayıda yetenekli Yahudi atom fiziği konusunda çalışmaktadır. Devrimci savaşım döneminde yine azımsanmayacak sayıda Yahudi kendini seçkin devrimciler olarak göstermiştir. Yahudiler kendilerini toplumsal ve coğrafi olarak dışarıya atmayan, tersine ideoloji ve üretim güçlerinin gelişiminde ana hareket doğrultusunda kendini göstermek isteyen bir ulusal azınlıktır. Yahudi ulusal azınlığının üçüncü özelliği de budur. Yahudi azınlığın bir kısmı yaşadığı ülkenin asıl halkı içinde asimile edilir, erir. Ama Yahudiliğin ulusal, geniş temelde, dilde, dinde ve günlük yaşam tarzında ulusal olan özelliklerini korur. Antisemitizm, Yahudilerin asimile edilen bölümünü gizli ulusal ve dinsel emellere sahip olmakla suçlamayı, Yahudilerin zanaatle, fiziksel çalışmayla uğraşan organik bölümünü ise devrime, sanayinin yönetimine, atom reaktörlerinin, anonim şirketlerin ve bankaların kurulmasına katılan kişilerden sorumlu olarak görmeyi kural haline getirmiştir. Sayılan özellikler tek tek şu veya bu ulusal azınlığa özgü olabilir. Ama bir tek Yahudiler bu özelliklerin hepsini kendilerinde bir araya getirmiş gibidirler. Antisemitizm bu özellikleri de kendi üzerinde yansıtmış, o da dünya siyasal, ekonomik, ideolojik, dinsel yaşamının başlıca sorunlarına bulaşmıştır. Antisemitizmin iç karartıcı özelliği budur. Antisemitizm ateşlerinin alevi tarihin en korkunç zamanlarını aydınlatır. Rönesans, Katolik Orta Çağ'ının çölüne saldırdığında karanlıklar dünyası Engizisyon ateşlerini yakmıştır. Bu ateşler sadece kötülüğün gücünü değil, aynı zamanda onun yok olma resmini de aydınlatır. 20. yüzyılda fiziksel olarak geri kalmış başarısız devletlerin ölüme mahkum eski ulusal düzeni Auschwitz, Lublinsk ve Treblinka krematoryumlarının ateşini yakmıştır. Bunların alevleri sadece faşizmin kısa süren zaferini aydınlatmakla kalmamış, bu alevler dünyaya faşizmin ölüme mahkum olduğunu da önceden haber vermiştir. Dünya ölçüsünde tarihsel dönemler, gerici başarısız devletlerin hükümetleri, kendi başarısız yaşamlarını düze çıkarmak isteyen tek tek insanlar, yazgının ortaya koyduğu kaçınılmaz bir olay karşısında antisemitizme başvururlar. 2000 yıl boyunca özgürlük ve hümanizmin antisemitizmi kendi mücadele aracı olarak kullandığı durumlar olmuş mudur? Belki olmuştur ama ben bilmiyorum. Günlük yaşamdaki antisemitizm, kansız antisemitizmdir. Dünyada kıskanç salaklar ve başarısızların var olduğunu kanıtlar. Demokratik ülkelerde toplumsal antisemitizm ortaya çıkabilir. Bu tür antisemitizm şu veya bu gerici grupları temsil eden basında, gerici grupların eylemlerinde, örneğin Yahudi emeğinin ya da Yahudi mallarının boykot edilmesinde, gericilerin din ve ideolojisinde ortaya çıkar. Bir toplumun varlığının olmadığı totaliter ülkelerde sadece devlet antisemitizmi söz konusu olabilir. Devlet antisemitizmi devletin sırtını aptallara, gericilere, başarısızlara, boş inançlara kapılmışların karanlığına ve açların öfkesine dayamaya çalıştığının kanıtıdır. Bu tür antisemitizm birinci aşamada ayrımcı bir politikadır. Devlet Yahudilerin yaşayacakları yeri, mesleklerini seçmelerine, yüksek mevkilerde bulunma, eğitim kurumlarına girme ve bilimsel unvanlar, dereceler alma haklarına ve benzerlerine kısıtlamalar koyar. Devlet antisemitizmi daha sonra yok edici antisemitizm olur. Antisemitizm, dünya gericilerinin özgürlük güçleriyle kendileri açısından öldürücü bir savaşa girdikleri dönemlerde gericiler için devlet ve parti düşüncesi halini alır. 20. yüzyılda faşizm döneminde de böyle olmuştur. Yeniden oluşturulan birliklerin Stalingrad'a doğru hareketi gece gizlice sürüyordu. Yeni cephenin gücü Stalingrad'ın kuzeydoğusunda Don Nehri boyunca yoğunlaşıyor, ağırlık kazanıyordu. Katarlar bozkırın ortasında yeni yapılan demir yolunda yüklerini boşaltıyordu. Ortalık ağarmaya yüz tuttuğunda gece boyunca gürüldeyen demir nehirler susuyor ve bozkırın üstünde sadece hafif tozlu bir sis kalıyordu. Gündüzleri top namluları kuru yabani otlarla ve samanla örtülüyordu. Ve dünyada sonbahar bozkırıyla kaynaşmış bu top namlularından daha suskun bir şey yokmuş gibi görünüyordu. Uçaklar posası çıkmış ölü böcekler gibi kanatlarını yaymış, örümcek ağını andıran kamuflaj ağlarıyla örtülü hava alanlarında duruyordu. Gün geçtikçe hayali üçgenler, eşkenar dörtgenler, daireler koyulaşıyor, dünyada topu topu birkaç kişinin gördüğü bir haritanın üzerindeki rakam ağı sıklaşıyordu. Yeni güneybatı cephesinde, yani saldırı cephesinde yeni ordular kuruluyor, biçimleniyor, hareket noktalarına geliyorlardı. Volga'nın sol kıyısından da tank birlikleri, topçu tümenleri, dumanları tüten ve gümbürdeyen Stalingrad'ı geride bırakarak ıssız, tuzlak bozkırlardan güneye doğru yürüyorlar ve küçük nehir koylarına doğru uzaklaşıyorlardı. Volga'yı geçen ordular Kalmuk bozkırında göllerin arasındaki tuzlu topraklarda konaklıyorlardı. Ve binlerce Rus kendilerine tuhaf gelen barmançak, çaça sözcüklerini söylemeye başlıyorlardı. Rus kuvvetlerinin güneyde Kalmuk bozkırlarında Almanların sağ kanadında toplanması sürüyordu. Sovyet Yüksek Komutanlığı Paulus'un Stalingrad'daki tümenlerini kuşatmaya hazırlanıyordu. Sonbahar bulutları ve yıldızları altında karanlık geceler boyunca vapurlar, feribotlar, mavnalar, Novikov'un tank kolordusunu Stalingrad'ın güneyine, Kalmuk kıyısına geçirdiler. Binlerce insan tankların üstünde beyaz boyayla yazılmış Rusya'nın askeri önderlerinin adlarını görüyordu. Kutuzov, Suvorov, Alexander Nevski. Milyonlarca insan ağır Rus toplarının, havanlarının ve kiralanmış Dodge ve Ford kamyonların Stalingrad tarafına geçtiğini görüyordu. Bu hareketin milyonlarca insan tarafından görülmesine karşın Stalingrad'ın kuzeybatısına ve güneyine saldırmak amacıyla dev asker kitlelerinin toplanması yine de gizli olarak sürüyordu. Bu nasıl olabiliyordu? Almanlar da aslında bu dev hareketi biliyorlardı. Zaten bozkırda yürüyen bir adamdan yaklaşan bozkır rüzgarını gizlemek nasıl olanaksızsa bunu da gizlemek olanaksızdı. Almanlar orduların Stalingrad'a doğru hareket ettiğini biliyordu. Ama Stalingrad saldırısı onlar için gizli kalıyordu. Her Alman teğmeni Rus birliklerinin yığıldığı yerlerin tahmini olarak işaretlendiği haritaya bakıp Sovyet Rusya'nın sadece Stalin, Yukov ve Vasilevski tarafından bilinen en yüksek askeri devlet sırrını deşifre edebilirdi. Yine de Stalingrad bölgesinde Almanların kuşatılması Alman teğmenleri ve feldmareşalleri için ani oldu. Bu nasıl olabildi? Stalingrad direnmeye devam ediyordu. Büyük askeri birlikler katıldığı halde Alman saldırıları eskisi gibi kesin başarılar getirmiyordu. Yavaş yavaş eriyen Stalingrad alaylarında ise kala kala onlarca Kızıl Ordu askeri kalıyordu. Korkunç çarpışmaların olağanüstü ağırlığını üstlenen bu onlarca asker Almanların kafalarını karıştıran güçtü. Düşman saldırılarının bir avuç insan tarafından darmadağınık edildiğini düşünemiyordu. Sovyet ordusunun yedekleri savunmayı desteklemeye ve beslemeye hazırlanıyor gibi görünüyordu. Volga kıyılarında Paulus'un tümenlerinin saldırısını geri püskürten askerler Stalingrad hücumunun strateji uzmanlarıydı. Tarihin acımasız kurnazlığı ise hala derinlerde gizleniyordu ve zaferi doğuran, savaşın amacı olarak kalan özgürlük, bu acımasız kurnazlığın derinlerinde tarihin şakacı parmaklarının dokunuşuyla bir savaş aracı haline dönüşüyordu. 34. Bölüm. Yaşlı kadın bir kucak kurumuş sazla evine gidiyordu. Kadının asık suratı endişe doluydu. Toz içindeki Willis'in ve omzunu evin tahta duvarına dayamış, üzeri çadır beziyle örtülü bir tankın yanından geçiyordu. Evine dayanmış duran tankın yanından sıkıntı içinde yürüyen kemikleri çıkmış bu kadında olağan dışı bir şey yok gibiydi. Ama dünyadaki olaylarda bu yaşlı kadının ve bu sırada sundurmanın altında inek sağan çirkin kızının parmağını burnuna sokmuş ineğin memelerinden nasıl süt fışkırdığına bakan sarı kafalı torununun bozkırdaki askerlerle ilişkisinden daha önemli hiçbir şey yoktu. ve bütün bu insanlar kol ordu ve ordu karargahlarından binbaşılar, kararmış köy ikonalarının altında sigaralarını tüttüren generaller, Rus fırınlarında koyun eti kızartan general aşçıları, ambarlarda boş mermi kovanlarıyla saçlarını saran telefoncu kızlar, avluda teneke eviyenin önünde bir gözü aynada, diğeri Alman uçağı geliyor mu diye havada yanağını tıraş eden şoför ve savaşın bütün bu çelik, elektrik ve benzin dünyası, bozkırdaki köylerin, çiftliklerin uzun yaşamının kesintisiz birer parçasıydılar. Yaşlı kadın için tanklardaki bugünkü delikanlılar ile yazın yürümekten canı çıkmış, gece kalmak için ricada bulunan ve herkesin korktuğu, gece uyumayıp bakmaya gittiği delikanlılar arasında kopmaz bir bağ vardı. Kalbuk bozkırında bu küçük çiftlikteki yaşlı kadın ile Ural'da yedek tank kol ordusunun karargahına gürültülü bir bakır semaver getiren yaşlı kadın ve Haziran ayında Voronej yakınlarında alba için yatak niyetine yere saman yerleştiren ve penceredeki kızıllığa bir göz atarak haç çıkaran yaşlı kadın arasında kopmaz bir ilişki vardı. Ama bu ilişki o kadar alışılmış bir ilişkiydi ki ne fırını yakmak için eve gelen yaşlı kadın ne de kapının önüne çıkan albay bunun farkında değildi. Kalmuk bozkırında insana acı veren olağanüstü bir sessizlik vardı. Bu sabah Unter'den Linden'de oraya buraya koşuşturan insanlar, burada bu bozkırda Rusya'nın yüzünü batıya çevirdiğini, vurmaya ve ilerlemeye hazırlandığını biliyorlar mıydı? Novikov kapının önünden şoför Haritonov'a ''Benim ve komiserin kaputlarımızı al, geç döneceğiz.'' diye seslendi. Getmanov ve Neudobnov da kapının önüne çıktılar. ''Mihail Petrovich'' dedi Novikov, ''bir şey olursa Karpov'a, saat 15'ten sonra da Belov'a ve Makarov'a telefon edin.'' ''Burada ne olabilir ki?'' dedi Neudobnov. ''Ne bileyim, aniden komutan gelebilir.'' dedi Novikov. Güneşten iki kuş yavrusu koptu ve köye doğru geldi ve birden yavru kuşların artan uğultusu ve kayıp giden hızı içinde bozkırın durağanlığı paramparça oldu. Haritonov arabadan atladı, ambar duvarının altına koştu. ''Salak mısın nesin, kendi uçaklarından mı korkuyorsun?'' diye bağırdı Getmanov. O anda uçaklardan biri köye makineli tüfek atışına başladı. Diğerinden de bir bomba koptu. Ulumalar, şangırtılar başladı. Kadın tiz bir sesle bağırmaya, çocuk ağlamaya başladı. Patlamayla havalanan toprak parçaları pıtır pıtır yere döküldü. Novikov düşen bombanın uğultusunu duyunca yere eğilmişti. Bir an her şey toza dumana karıştı ve sadece yanında duran Getmanov'u gördü. Toz dumanın arasından Neudobnov'un karaltısı göründü. Aralarında tek eğilmeyen kişi olarak omuzlarını geriye atmış, başını yukarı kaldırmış, tahtadan oyulmuş gibi ayakta duruyordu. Getmanov pantolonundan tozları silkelerken biraz benzi atmış ama heyecanlı ve neşeli bir halde tatlı bir övüngenlikle şöyle dedi. ''Neyse zararı yok, pantolonum kuru kalmışa benziyor. Oysa bizim general yerinden kımıldamadı bile.'' Daha sonra Getmanov ve Neudobnov bombanın açtığı çukurun toprağı ne kadar uzağa dağıttığına bakmaya gittiler. Uzaktaki evlerin camlarının kırılmasına, en yakındakinin camlarının ise sapasağlam kalmış olmasına şaşırdılar. Yere devrilmiş çite baktılar. Novikov ilk kez bomba patlaması gören insanları merakla izliyordu. Görünüşe göre onları etkileyen şey bu bombayı yapıp uçağa yükleyip yere atmalarının minik Getmanovların babasını ve minik Neudobnovların babasını öldürmek gibi tek bir amacı olmasıydı. Meğer insanlar savaşta neyle uğraşıyorlarmış diye düşünüyor gibiydiler. Arabaya binen Getmanov sürekli hava saldırısından söz ediyordu. Sonra kendi konuşmasını kendisi bölüyor ve ''Beni dinlemek sana herhalde gülünç geliyordur Pyotr Pavlovic. Sen binlerce saldırıya uğradın. Oysa benim ilk kez başıma geliyor.'' diyor. Yine kendi sözünü yarım bırakıp ''Baksana Pyotr Pavlovic, bu Krimov tutsak düşmüş olmasın?'' diye soruyordu. ''Krimov mu? Ondan sana ne?'' dedi Novikov. ''Cephe karargahında onunla ilgili ilginç bir konuşma duydum.'' ''Kuşatma altında bulunuyorlardı. Herhalde tutsak düşmemiştir.'' ''Nasıl bir konuşmaydı?'' Getmanov Novikov'u duymaksızın Haritonov'un omzuna dokundu ve işte bu büyük yol hendeyi geçerek 1. Tugay'ın karargahına gidiyor dedi. Görüyorsun cephe gözü var bende. Getmanov'un konuşurken hiçbir zaman karşısındakinin peşinden gitmemesine Novikov alışmıştı artık. Getmanov kah bir şey anlatmaya başlıyor, kah bir soru soruyor, yeniden anlatıyor, anlattığı şeyi yine bir soruyla kesiyordu. Düşünceleri kuralsız bir zigzag izliyor gibiydi. Ancak öyle değildi, sadece öyle görünüyordu. Getmanov sık sık karısından, çocuklarından söz ederdi. Koca bir deste aile fotoğrafını yanında taşırdı. Bir adamla Ufa'ya 2 kez paket göndermişti. Burada ise sağlık merkezinden esmer sinirli doktor Tamara Pavlovna ile bir aşk ilişkisine girmişti. Ve laf olsun diye bir aşk değildi. Venşkov bir sabah Novikov'a acıklı bir şekilde ''Albay yoldaş, doktor hanım geceyi komiserin yanında geçirdi. Komiser onu ancak şafak vakti gönderdi.'' demişti. ''Sizi ilgilendirmez Venşkov, bana böyle şeyler anlatmasanız iyi olur.'' demişti Novikov. Getmanov Tamara Pavlovna ile ilişkisini saklamıyordu. Şimdi de bozkırda omzunu Novikov'a dayamış fısıltıyla ''Pyotr Pavlovich, delikanlının biri bizim doktor hanıma aşık olmuş.'' dedi ve Novikov'a tatlı tatlı acıklı acıklı baktı. ''Bir komisermiş.'' dedi Novikov ve gözleriyle şoförü gösterdi. ''Ne var, Bolşevikler keşiş değil ya.'' dedi fısıltıyla Getmanov. ''Anlıyor musun? Yaşlı aptal ona aşık olmuş.'' Birkaç dakika sustular ve Getmanov sanki biraz önce mahrem, dostça bir konuşma yapmıyormuş gibi şöyle dedi. ''Sen kilo kaybetmiyorsun Pyotr Pavlovich. Tam kendi öz cephe ortamına düşmüşsün. Biliyorsun örneğin ben parti çalışması için yaratılmışım. En zor yılda bölge komitesine girdim. Başkası olsa dert sahibi olurdu. Tahıl planı gerçekleştirilememişti. Stalin yoldaş 2 kez beni telefonla aradı. Bense tatil yerinde gibi kilo alıp duruyorum. İşte sen de öylesin.'' ''Ne için yaratıldığımı şeytan bilir.'' dedi Novikov. ''Belki gerçekten de savaş içindir.'' Kahkahalarla güldü. ''İlginç bir şey fark ediyorum. İlk iş olarak bunu Yevgenya Nikolayevna'ya anlatmayı unutmayayım diye düşünüyorum. Almanlar Neudobno'la sana yaşamınızda ilk kez bomba attılar. Bense Yevgenya Nikolayevna'ya bunu anlatmalı mıyım diye düşündüm.'' ''Siyasi rapor hazırlayacak mısın?'' diye sordu Getmanov. ''Öyle ya, hazırlamalı.'' dedi Novikov. ''Eş konusunu anlıyorum.'' dedi Getmanov. ''İnsanın karısı herkesten daha yakındır.'' Tugay'ın bulunduğu yere vardılar ve arabadan indiler. Novikov'un kafasında hep insanlar, soyadları, yerleşim yerlerinin adları, sorunlar, niyetlenilmiş, vazgeçilmiş emirler zinciri uzayıp gidiyordu. 20. Aydın'ın sonu. Sayfa 234.